Ayrım 21. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig. Sayfa 180. Sanırım sizi daha fazla tutmamam daha doğru olacak. Zaten benim için bütün gün bu kadar zaman harcamanızdan sıkıntı duyuyorum. 2 gündür sırf benim işlerimle uğraştınız. İçimden bir ses, kimsenin ama hiç kimsenin benim için böylesine bir fedakarlığı göze almayacağını söylüyor. Size tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Yani hafifçe kızardı. Şimdiye dek kimse bana bu denli yardımcı olmamış, bana karşı sizin kadar iyi ve fedakar davranmamıştı. Hatta bu sorunlardan bu kadar kolay kurtulacağımı, her şeyin bu denli kolay ve çabuk hallolacağını düşünemezdim bile. Size çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kanitz genç kadının elini sıkarken genç kadını dikkatle inceledi. Yüz ifadesindeki ürkeklik tamamen kaybolmuş, içinde bulunduğu duyguların sıcaklığıyla yüzüne renk gelmişti. Genellikle soluk ve çekingen bir ifade gözlenen bu yüzde şimdi bir canlılık, bir parıltı görülüyor, mavi gözleri anlamlı ve bir çocuğunki kadar mutlu bakıyor. Dudaklarında ise minnettarlığını belirten hafif bir gülümseme seziliyordu. Kanitz bir şey söylemek istiyor ama nedense söyleyecek tek kelime bile bulamıyordu. Bu arada genç kadın Kanitz'e veda ederek hafif, güvenli ve zarif adımlarla uzaklaştı. Bu daha öncesinden farklı bir yürüyüştü. Üzerindeki yüklerden kurtulmuş, rahat bir insanın adımlarıydı bunlar. Kanitz bilinçsizce arkasından baka kaldı. Hala ona bir şeyler söylemesi gerektiğini düşünüyor, bu duygudan kurtulamıyordu. Bu arada Dietzenhof kapıcıdan anahtarını alıp Komi'nin eşliğinde asansöre binmişti bile. Artık çok geçti. Bu işte bitmişti. Bu, kurbanın celladına vedasıydı. Kanitz kendini çok kötü hissediyordu. Cellat olarak baltayı kendine saplamış gibi bir duygu içindeydi. Birkaç dakika boyunca neredeyse uyuşmuş bir halde bakışları otelin boş lobisine takılıp kaldı. Sonra kendini caddedeki kalabalığa kaptırdı ve nereye gideceğinin bile bilincinde olmadan yürümeye başladı. O zamana kadar kimse ona böylesine insanca, böylesi bir sevgi ve minnettarlıkla bakmamıştı. Onunla böyle konuşan da olmamıştı. Genç kadının "size çok teşekkür ederim" diyen sesi kulaklarından gitmiyordu. Üstelik de o bu insanı, tam da bu sevgi dolu insanı dolandırmıştı. Kanitz ikide bir duruyor, alnında biriken terleri siliyordu. Sonra birden Kärntner Caddesi'nde bilinçsizce önünde dolaştığı büyük bir cam dükkanının ayna gibi parlayan vitrininde kendi yüzüyle karşı karşıya geldi. Bu yüzü gazetede resmi çıkan bir sahtekarı incelermişçesine dikkatle süzmeye başladı. Sahtekarlık nerede en çok belirginleşiyordu? Garip, çene yapısında mı, sinirli dudaklarda mı, yoksa sert bakışlı gözlerde mi? Gözlüklerinin gerisindeki korkudan kocaman açılmış gözlerini fark edince aklına Dietzenhof'un biraz önceki mavi gözleri geldi. İnsanın onunkiler gibi gözleri olmalı diye düşündü üzüntüyle. Benimki gibi kırmızı, hırslı ve sinirli değil. Gözler onunkiler gibi mavi, parlak, iç huzurunu yansıtan, sevgi dolu, annesinin de bazen özellikle cuma akşamları aynı şekilde baktığını anımsadı. İnançlı bakışlara sahip olmalıydı. İnsan aslında onun gibi olmalıydı. Dolandıracağına, dolandırılmayı kabullenebilmeliydi. Dürüst, temiz, yürekli bir insan. Yalnızca onun gibi kişiler Tanrı'nın lütuflarını hak ediyorlardı. Kurnazlıklarımın hiçbiri benim mutlu olmamı sağlamaya yetmedi diye düşündü. Hep huzursuz, aşağılanan bir insan oldum. Leopold Kanitz yol boyunca yürümeyi sürdürdü. Kendi kendine yabancılaştığını hissediyordu. En büyük başarısını elde ettiği bu günde olduğu kadar zavallı ve çaresiz görmemişti kendini şimdiye dek, hiçbir zaman. Neden sonra bir kafeye gidip oturdu. Acıktığını düşündüğü için bir şeyler ısmarladı. Ancak lokmalar ağzında büyüyor, bir türlü yutamıyordu. Kekes falvayı satmalıyım diye düşündü kızgınlıkla. Hemen elden çıkarmalıyım. Hem ben malikaneyi ne yapacağım? Çiftçi bile değilim. Tek başıma 18 odada oturup kahya denilen o adamla mücadele etmekle mi geçireceğim bütün günümü? Yaptığım saçmalıktı. Orayı adıma değil, bir emlak ajansının aracılığıyla satın almalıydım. Ya sonuçta orayı alanın benim olduğumu fark ederse? Üstelik oradan çok büyük bir kazanç sağlamayı da düşünmüyorum. Eğer isterse hemen %20, hatta %10 bir kazançla geri verebilirim. Eğer pişmanlık duyuyorsa istediği anda geri alabilir. Bu düşünceyle rahatladı. Hemen yarın sabah ona yazarım diye düşündü. Hatta sabah o daha trene binmeden genç kadına bu öneriyi sunacaktı. En doğrusu buydu. Ona geri alma olanağı tanımalıydı. Artık rahat bir uyku uyuyabileceğini düşünüyordu. Ancak uykusuz geçirdiği son 2 geceye rağmen o geceyi de çok huzursuz ve kötü geçirdi. Kulaklarında sürekli olarak genç kadının o çok sözcüğünü söyleyişi, çok teşekkür ederim diyen Kuzey Alman aksanlı ince sesi çınlıyordu. Bu ses yabancı ama öylesine dürüst bir sesti ki, 25 yıllık yaşamında yaptığı hiçbir iş, dostumuzu bu son en büyük, en başarılı ve en vicdansızca iş kadar huzursuz etmemişti. Sabah 7.30'da Kanitz yola çıkmıştı bile. Passau ekspresinin 9'u 20 geçe kalkacağını biliyordu ama daha önce hemen gidip bir kutu şekerleme ya da çikolata almayı düşünüyordu. Ona hoş bir jest yapma ihtiyacı hissediyor, belki de içten içe yeniden o değişik aksanlı çok sözcüğünü duymak istiyordu. En büyük, en pahalı çikolatadan bir kutu satın aldı. Ancak bu da dostumuza bir veda armağanı olarak yeterli görünmüyordu. Hemen bir sonraki dükkandan kocaman bir buket kırmızı gül satın aldı. Böylece iki eli dolu bir halde otele girerek resepsiyoncuya paketleri hemen Fräulein Dietzenhoff'un odasına bıraktırmasını söyledi. Resepsiyoncu Viyanalılara özgü yapmacık nezaketle hafifçe eğilerek memnuniyetle saygıdeğer Herr von Kanitz dedi. Eğer saygıdeğer beyefendi hanımefendiyle şahsen görüşmek istiyorlarsa kendilerinin kahvaltı odasında olduklarını bildirmek isterim. Kanitz bir an düşündü. Bir önceki günkü veda onun için gerçekten çok etkileyici olmuştu. Yeniden karşılaşmanın bu gizemli duygusallığı, bu tatlı anıyı bozacağından korkuyordu. Sonra birden kararını verip elinde çiçek ve çikolatayla kahvaltı odasına girdi. Genç kadın arkası kapıya dönük olarak oradaki masalardan birinde oturmaktaydı. Yüzünü görmemesine rağmen Kanitz bu ince zayıf insanın masadaki yalnızlığında onu içten etkileyen bir çekicilik hissediyordu. Ürkek adımlarla masaya yanaşarak çikolata ve çiçekleri bıraktı ve mırıldandı. Yolculuk için 2 küçük armağan. Dietzenhoff bir an için irkildi ve yüzü kızardı. Yaşamında ilk kez birinden çiçek alıyordu. Gerçi daha önce bir defasında miras peşindeki akrabalardan biri onu kendi tarafına çekmek amacıyla odasına birkaç tane kuru gül göndermişti. Ama öfkeli prenses hemen çiçekleri geri yollamasını emretmişti. Şimdi ise biri ona kendi elleriyle çiçek getirmişti ve artık bunu yasaklayabilecek biri de yoktu. "Aa, inanamıyorum," diye mırıldandı. "Niçin zahmet ettiniz? Bunlar benim için çok çok güzel." Minnettarlıkla Kanitz'e baktı. Çiçeklerin yansımasından mı, yoksa heyecandan daha hızlı akmaya başlayan kanın etkisiyle mi bilinmez, mahcup yüzü giderek pembeleşiyordu. Hatta yaşı geçkin sayılabilecek kızın o anda bir başka güzelleştiği bile söylenebilirdi. "Oturmaz mısınız?" diye mırıldandı şaşkınlık içinde. Kanitz de beceriksizce karşısına oturdu. "Gerçekten gidiyor musunuz?" diye soran Kanitz'in ses tonundan hiç istemese de bundan duyduğu üzüntü anlaşılıyordu. "Evet," diyen Dietzenhoff başını önüne eğdi. Genç kadının bu yanıtında ne bir sevinç ne de bir üzüntü vardı. Ne bir umut ne de bir hayal kırıklığı. Yalnızca öylesine söylenmiş, kabulleniş hissettiren, özel bir vurgusu olmayan bir yanıttı. Ona yardımcı olma, onun için bir şeyler yapma isteği içinde kıvranan Kanitz, oraya gidişini bildirmek için telgraf çekip çekmediğini sordu. "O hayır," diye yanıtladı genç kadın. Böyle bir şey yıllardır evlerine hiç telgraf gitmemiş akrabaları korkutabilirdi. Kanitz merakla bunların yakın akraba olup olmadıklarını sordu. "Yakın mı?" "Yo, hayır, yakın sayılmazlardı. Söz konusu olan üvey kız kardeşinin kızıydı. Yani bir çeşit yeğen, kız kardeşinin kocasını ise zaten hiç tanımıyordu. İçinde süthanesi de olan küçük bir çiftlik işletiyorlardı ve son derece dostça bir mektupla ona bir oda ayarlayabileceklerini ve istediği kadar orada kalabileceğini bildirmişlerdi. "Peki ama orada, bu küçük ıssız yerde ne yapacaksınız?" diye Kanitz heyecanla sordu. Dietzenhoff bakışlarını yere çevirerek yanıtladı. "Bilmem." Dostumuz iyice heyecanlanmıştı. Bu kadın öylesine bir boşluk ve yalnızlık içinde yaşıyor. Kendini ve kaderini öylesine bir kayıtsızlıkla karşılıyordu ki, Kanitz ister istemez kendi yersiz yurtsuz, avare yaşamını anımsıyordu. Kadının amaçsızlığında genç adam kendini görüyordu. Ama bu çok anlamsız diye haykırdı kendini tutamayarak. Akrabaların yanında yaşamak doğru değil, bu kimseyi mutlu etmez. Ayrıca böylesine küçük, zavallı bir yerde yaşamanız, kendinizi oraya mahkum etmeniz de gerekmiyor. Genç kadın onu minnettarlık ve aynı zamanda üzüntüyle süzdükten sonra mırıldandı. Haklısınız, bundan ben de çekiniyorum ama başka ne yapabilirim ki? Bu son sözleri yere bakarken, öylecesine söyledikten sonra birden bir öneri beklercesine umutla başını kaldırıp mavi gözleriyle Kanitz'i süzmeye başladı. Daha bir gün önce Kanitz kendi kendine insanın böyle gözleri olmalı diyordu. O anda birden nasıl olduğunu kendinin de anlayamadığı bir şekilde düşündüğü, istediği şeyler dostumuzun dudaklarından dökülüverdi. O zaman burada kalın ve bilinçsizce mırıldanarak ekledi. Burada benim yanımda kalın. Ditsinov birden ürkerek şaşkınlık dolu bakışlarını ona dikti. Kanitz aslında bilinçli olarak istemediği bir şeyler söylediğini ancak o anda fark etti. Her zamankinin aksine kelimeler ağzından ölçüp biçemeden, düşünemeden dökülüvermişti. Kendi kendine bile itiraf edemediği, belirleyemediği bir istek birden ses olup, coşku olup ortaya dökülmüştü. Ancak kadının kızaran yüzüne bakınca sözlerinin bilincine varmıştı. Şimdi de yanlış anlaşılmış olmaktan korkuyordu. Belki de kadıncağız metresi olmasını önerdiğini düşünüyordu. Ditsinov'a karşı kırıcı olma korkusu içinde hemen ekledi. Yani karım olarak demek istiyorum. Genç kadın aniden yerinden sıçradı. Dudakları titriyordu. Ağlamak üzere mi olduğu yoksa kızgınlık ifade edecek bir şeyler mi söylemek istediği anlaşılmıyordu. Sonra aniden arkasını dönüp koşarak odadan çıktı. Bu dostumuzun yaşamındaki en kötü andı. Ancak şimdi yaptığı deliliğin bilincine varıyordu. Ona güvenen, ona değer veren tek iyi, açık yürekli insanı kırmış, aşağılamış ve yaralamıştı. Onun gibi neredeyse yaşlı, çirkin, zavallı bir Yahudi, gözü işten başka bir şey görmeyen, yaşamayı bilmeyen, alçak biri nasıl olur da böylesine zarif ve duygusal bir kadına böyle bir teklifte bulunabilirdi. Onun böylesi bir dehşetle kaçıp gitmiş olmasına ister istemez hak veriyordu. Hatta doğru yaptı bile diyordu kendi kendine öfkeyle. Ben bunu hak ettim. Sonunda o da benim nasıl bir insan olduğumu anladı ve gereken karşılığı da verdi. Hem böylesi daha iyi. Dolandırıcılığımdan dolayı teşekkür edilmesindense böyle olmasını yeğlerim. Kanitz daha sonraları bana da içtenlikle itiraf ettiği kadarıyla genç kadının kaçışından dolayı hiçbir şekilde üzüntü duymamış, hatta buna memnun bile olmuştu. Hak ettiği cezayı aldığını hissediyordu. Böylece o andan itibaren Dittenhof da onu gerçek yüzüyle, Kanitz'in kendini gördüğü yüzüyle anımsayacaktı. Ama genç kadın o anda yeniden kapıda göründü. Gözleri nemliydi. Çok heyecanlanmıştı. Omuzları titriyordu. Masaya yaklaştı. Yeniden oturmadan önce düşmemek için iki eliyle sandalyenin arkalığına abanarak destek sağladı. Sonra bakışlarını kaldırmadan derin bir soluk alıp konuşmaya başladı. Özür, çok özür dilerim. Bir şey söylemeden kalkıp gitmem büyük kabalıktı. Ancak birden dehşete kapıldım. Nasıl bunu önerebilirsiniz? Beni hiç tanımıyorsunuz ki. Evet, hiç tanımıyorsunuz. Kanitz ne yanıt vereceğini bilemeyecek kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. Ancak genç kadının kızgın olmadığını, yalnızca korkup ürktüğünü hissediyordu. Bu ani teklifin uygunsuzluğu yalnızca genç kadını değil, Kanitz'in kendini bile dehşete düşürmüştü. İkisi de karşısındakine söyleyecek bir söz bulamıyor, başka bir deyişle konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Ancak Ditsenhof o sabah yolculuğa çıkmadı. Sabahtan akşama kadar beraber kaldılar. Kanitz 3 gün sonra teklifini yineledi ve 2 ay sonra da evlendiler. Doktor Kondor kısa bir ara verdi. Son bir yudum daha içtikten sonra hemen bitiriyorum. Buralarda dostumuzun malikaneye sahip olmak için kurnazca Ditsinov'a yanaşıp evlenme teklif ettiğinin dedikodusu yapılıyor. Ancak sizin de gördüğünüz gibi bu kesinlikle doğru değil. Bildiğiniz gibi Kanitz evlenme teklif ettiğinde zaten malikaneyi satın almıştı. Bunun için evlenmesine gerçekten hiç ama hiç gerek yoktu. Tekrar tekrar söylüyorum, bu gerçek değil. Dostumuzun evlenme teklifinde hiçbir art niyet yoktu. Yaşlı, küçük bir eksper olarak bu mavi gözlü kızla çıkarı için evlenmek aklına bile gelmemişti. Aksine bu teklif, yoğun duygusallık sonucunda birdenbire kendi bile tam olarak bilincine varmadan ağzından dökülmüştü. Tamamen içten ve dürüst bir öneriydi ve şaşılacak şekilde hep öyle kaldı. Böyle ani ve absürt bir tekliften böylesine mutlu bir evlilik ortaya çıkması çok nadir bir durumdur. Genellikle zıt kutuplar birbirini çeker, tabii doğru yerleştirilirlerse ve kusursuz bir uyum ortaya çıkar. Bize en şaşırtıcı görünen şeyler çoğunlukla en doğal olanlardır. Birdenbire bir araya gelen bu çiftin ilk reaksiyonu birbirlerinden korkmalarıydı. Kanitz birilerinin genç kadına yaptığı karanlık ticari işlemlerden söz edeceğinden ve Dietzenhof'un son anda onu aşağılayarak terk edeceğinden korkuyordu. Bundan dolayı da geçmişini gizlemek için olağanüstü çaba sarf ediyordu. Öncelikle kuşkulu tüm işlerini durdurdu. Elindeki senetleri kaybı göze alarak verdi ve eski suç ortaklarından uzak durmaya çalıştı. Vaftiz oldu. Çok saygın bir vaftiz babası bulup oldukça yüksek tutardaki bir parayı da gözden çıkararak Kanitz olan adını çok daha asil bir hava veren von Kekesfalva adıyla değiştirme iznini aldı. Bu tür değişikliklerde hep olduğu gibi kısa süre içinde eski isim tamamen kaybolup yenisiyle yer değiştirdi. Yine de evleneceği güne kadar hep müstakbel eşinin karanlık geçmişini öğrenip ona karşı duyduğu güveni yitireceği ve gideceği endişesinden kurtulamadı. Diğer tarafta ise 12 yıl süreyle acımasız efendisi, prensesin beceriksizlik, aptallık, şeytanlık ve dar görüşlülükle suçlaması sonucunda kendine güvenini tamamen yitirmiş olan kadın da yeni hamisi tarafından da aşağılanacağından, azarlanacağından ve geri gönderileceğinden çekiniyordu. Bir anlamda yeni bir esir yaşamını kaçınılmaz bir kader olarak görüyordu bile diyebiliriz. Ne var ki ne yaparsa karşısındaki doğru olarak niteliyordu. Yaşamını ellerine bıraktığı, hizmetine gönüllü olarak razı olduğu adam her yaptığını beğeniyor, her gün minnettarlığını belirtiyor ve ona karşı hep saygı dolu bir çekingenlikle davranıyordu. Genç kadın çok şaşırıyor. Bu denli nezakete bir anlam veremiyordu. Ancak bu yoğun ilgi, ezik genç kadının yeniden yaşama bağlanarak gelişmesini sağladı. Giderek güzelleşti, vücut hatları dolgunlaştı. Yine de bu aşağılanmış, ezilmiş, kendine güveni kalmamış genç kadının, kendisinin de diğer kadınlar gibi gerçekten beğenilip sevilebileceğine, sayılabileceğine inanması 1-2 yıl sürdü. İkisi için gerçek mutluluk, dolu günler ise ancak çocuklarının doğumuyla başladı. Bu arada çalışma ve para kazanma hırsı yeniden alevlenen Kekesfalva yeniden işe koyuldu. Küçük aracılık işlerinden tamamen vazgeçti. Çalışmasına yeni bir biçim kazandırdı. Şeker fabrikasını modernize etti. Viyana Neustadt'taki bir haddehaneye ortak oldu ve o sıralar üzerinde çok konuşulan alkol karteliyle ilgili başarılı bir ticari işlem gerçekleştirdi. Kekesfalva zengin ama bu kez gerçekten çok zengin olmasına rağmen toplumdan uzak, mütevazi bir yaşam sürdüren çiftin yaşamında pek bir değişiklik olmadı. İnsanlara kendilerini anımsatmak istemediklerinden olsa gerek, evlerine ancak çok ender konuk davet ediyorlardı. Yine de o zamanlarda sizin de bildiğiniz evleri bugünden çok daha basit, sade ve taşra usulü döşenmiş olmasına rağmen çok daha mutlu ve aydınlık bir yerdi. 21. ayrımın sonu, sayfa 188.